Ayrım 11. Amakı hayal. Hayalin derinliklerinde yolculuk. Filibeli Ahmet Hilmi. Sayfa 113. Akıllı olduğunu sanan bir deli. Öyle insanlar vardır ki yalnızca bilmediğini bilmemekle kalmaz, her şeyi bildiğini iddia eder. Doktor değildir. Fakat doktorları küçük görür. Önüne geleni ilaç tavsiye eder. Yanlış evlilik yapmış, içi dışı çirkin bir kadın almıştır. Fakat herkese evlilikte dikkat edilecek hususları öğretir. Bir ton para harcayarak ahır gibi bir ev yaptırmıştır. Fakat Mimar Sinan'ı beğenmez. İşte bu tip insanlardan birinin üzüm bağları vardı. Ekonomi ve siyaset hakkında sağlam bir fikri olmadığı için servetinin büyük bir kısmını kaybetmişti. Bu kayıp zavallıyı çok etkilemişse de uyanmasını sağlayamamıştı. Bu adam bir gün asma filizlerine zarar veren şeyin filiz biti olduğunu duymuş, ziraat mühendislerinin söylediklerini saçma bulduğu için kendi bir takım ilaçlar yapmaya kalkışmış. Şöyle düşünmüş. Civa bitleri kaçırıyor. Telli sürür, uyuzu ve rastık taşı bir takım yaraları iyileştiriyor. İşte bu düşünceden hareketle bunlara bazı maddeler de ekleyerek bir macun yapıp kütüklere sürmüş. Netice mi? Doktor kuru sıkının diş tedavisinde elde ettiği neticenin aynısı. Bilindiği üzere bu filozof diş ağrısından kurtulmanın tek yolunun çene kemiklerinin sökülmesi olduğunu söylerdi. Birinci bölüme ilaveler. İnsanın bilmesi gereken tek şey, bir şey bilmediğini bilmesidir. Aynalıyı görmeyeli uzun bir zaman geçmişti. İlk fırsatta namazgah mezarlığındaki kulübesine gittim. İlk sözü, "Evlat, nerelerdeydin? Gözlerimiz yollarda kaldı." oldu. "Ne yapalım, dünya hali. Yoksa sizden uzaklarda olmak benim için katlanılması zor bir şey." Biraz havadan sudan konuştuktan sonra, erenler, artık birer kahve içsek," diyerek adet olduğu üzere cezveyi ocağın üstüne koydu. Bol şekerli kahvelerimizi içmeye başladık. Bir süre sonra kendimi karınca kılığında gördüm. Binlerce yolu olan bir karınca yuvasında karıncaların arasındaydım. Şaşkın şaşkın etrafa bakmaya ve çevreyi incelemeye başladım. Karıncalar çeşitli sosyal sınıflara ayrılmış insanlar gibi bir takım kısımlara ayrılmıştı. Fakat onlar arasındaki sınıflaşma insanlar arasındaki sınıflaşmaya benzemiyordu. Yönetenler ile yönetilenler arasında bir mevki farkı yoktu. Yuvada en az birkaç yüz bin karınca vardı. İşin tuhaf tarafı, bunlar her türlü ihtiyaçlarını rahatça anlatabilecek gelişmiş bir dile sahiptiler. Yuvamızda oldukça güzel okullar, ambarlar, yatakhaneler, hapishaneler, dinlenme ve yemek salonları, toplantı yerleri vardı. Kısacası, modern bir toplum için gerekli olan şeylerin hepsi mevcuttu. Daha tuhaf tarafı, karınca topluluğu insanlara oranla çok ileriydi. Her şeyden önce onlardaki iş bölümü ve çalışma düzeni insanlara göre daha ileri bir konumdaydı. İktisat ve ekonomide de korkunç derecede ilerideydiler. İnsanlardan çok üstün oldukları diğer bir tarafta eğitimdi. Karıncalar eğitim konusunda insanları sollamışlardı. Adalet bakımından da durum böyleydi. Okullar en güzel ve en geniş yerlerde bulunuyordu. Hapishaneler sıhhiydi ve çok küçüktü. Çünkü hapis cezasına çarptırılanlar yok denecek kadar azdı. Bir karınca için en önemli şey vazife duygusuydu. Bu duygu her duygudan önce geliyordu. Şahsi ihtiyaç ve arzular için vazife terk edilmez, vazifede tembellik edilmezdi. Ben beylerden birinin oğluydum. Eğitim ve öğretimim için işçi sınıfından 7 meşhur alim seçilmişti. Bu seçim müşavere yoluyla gerçekleşmişti. Bu yedi alim yalnızca bizim yuvamızda değil, komşu yuvalarda da ilim ve faziletinin üstünlüğüyle tanınmış kimselerdi. Yaşam merdiveninin son basamaklarına gelmiş bu ihtiyarlar, beni vatana millete faydalı bir eleman olarak yetiştirmek, arkalarında hayırlı bir talebe bırakmak ümidiyle çalışıyorlardı. İyi bir öğretim sistemi uygulayarak ilim ve fenlerin tümünü öğretmişlerdi. Artık sık sık yolculuk yapıyor, öğrendiklerimi hayata geçirmeye uğraşıyordum. Bir gün uykudan uyandığımı gören hizmetçiler, sofraya semiz bir kara fatma budu ve yarım buğdaydan oluşan sabah kahvaltımı getirdiler. Henüz kahvaltımı bitirmemiştim ki, hocalarımdan biri yanıma gelip konuşmaya başladı. Ey şehzadem, bildiğiniz üzere şehrimizin kuzeyinde bulunan sert ve çorak arazide tuhaf tabiat olayları oluyor. Bir lise öğrencisine bu sene yaptırdığımız ilmi gezintiler neticesinde elimize ulaşan raporlardan, alimlerimizin bir türlü çözemediği hava olayının yeniden başladığını ve her gün düzenli olarak tekrarlandığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu yerde güneş tüm şiddetiyle parlarken birdenbire gökyüzünü kalın bulutlar kaplıyor. Bunu duymuş olmalısınız. Bu bulutlar belli zamanlarda tekrar yok oluyor. Siz de biliyorsunuz ki bu tür tabiat olayları akıl ve mantıkla çözülemez. Deney ve gözlem yapılması gerekir. Uzun süreden beri birçok konuda sayısız araştırma ve inceleme yapıldığını biliyorsunuz. Geçmişte çözülemeyen bir sürü tabiat olayı bugün çözülmüş durumda. Bu verilere %90 oranında güveniyoruz. Fakat bu acayip hava olayını şimdiye kadar doğru bir şekilde çözen olmadı. Bugün büyük bir hocamız bu konuda yaptığı derin incelemeleri içeren bir konferans verecek. Eğer müsaitseniz beraber gidelim. Konferans arazi üzerinde verilecek ve bütün lise ve üniversite öğrencileri orada bulunacak. Büyük bir kalabalıkla bu acayip araziye doğru yola çıktık. İşin garip tarafı, ben hem insan hem de karınca sıfatlarına sahiptim. Sonunda oraya geldik. Bu yere karınca gözüyle baktığımda burasının gerçekten hakkında konferanslar verilecek kadar acayip bir yapıya sahip olduğunu gördüm. Fakat insan gözüyle baktığım zaman burasının iki yanında büyük mağazalar bulunan, Napoli taşlarıyla döşenmiş, geniş bir cadde olduğunu gördüm. Bu iki durum arasındaki korkunç farkı düşünüyordum ki, tabiatçı bir alim bu garip arazi hakkında konferans vermeye başladı. Efendiler, burada en çok dikkat çeken şey bu odacıkların şekli ve aralarındaki kanalların düzenidir. Odacıklar yaklaşık olarak düz, kanallar ise mükemmel denilecek kadar düzgün çizgilerle dolu. Bu düzenliliğin sebebini alimler bir türlü çözemiyor. Buradakilere benzer şeyler tabiatta yoktur ve olamaz. Konferansın en tatlı yerine gelinmişti ki, yüz binlerce dinleyici arasından birdenbire bir çığlık koptu. Gökyüzünün açık olmasına rağmen, yağmurla kıyas edilmesi mümkün olmayan müthiş bir sıcak sel, binlerce karıncayı sürüklemeye başladı. Ben bir dakikalık bir panikten sonra bu garip sel tufanının sebebini anlamak istedim. O sırada damlalar ara ara düşmeye devam ediyordu. Bu müthiş olaya insan gözüyle bakınca gülmekten ve hayret etmekten kendimi alamadım. Garip arazi denilen bu caddede bir kaldırımın kenarında bulunuyorduk. Bulunduğumuz yerde bir at arabası durmuş, arabacı uyuyor, hayvanlar ise boyunlarına asılı torbadan yem yiyordu. Hayvanların ikisi de sanki anlaşmışlar gibi birden işemeye başlamışlardı. Zavallı karıncaları helak eden bu sıcak sel, bu hayvanların sidiğinden başka bir şey değildi. Bütün karıncalar ümitsizlik ve üzüntü içinde benim cesedimle meşgul oluyorlardı. Zira ben de ölenler arasındaydım. Alimler ise garip arazide meydana gelen sel tufanının sebeplerini araştırıyorlardı. Sonunda büyük bir tabiat alimi, kütüphanesindeki bir eserde bunun sebebini buldu. Bu eserde şöyle yazıyordu: Garip arazide öyle güçlü bir elektriklenme var ki, bazen birdenbire bu elektriklenme şiddetleniyor ve havanın yoğunlaşmasına sebep oluyor. Böylece bulutlardan acayip bir sel boşalıyor. Bu açıklamayı duyduğum zaman, gözümün önüne yemeyen yorgun beygirlerin işemeleri geldi ve kahkahalar atmaktan kendimi alamadım. Hemen arkasından da uyandım. O sırada aynalıyı gördüm. Bir yandan gülüyor, bir yandan garip bir oyun oynuyordu. Hem de mırıldanıyordu: Güneş yanar, alem döner. Bir gün gelir, hepsi söner. Ey sahibi ilmi hüner, bilir misin sebebi kim? Ne gelen var, ne giden var. Ne solan var, ne biten var. Ne gül var, ne diken var. Bilir misin sebebi kim? Her zerre fert yoktur eşi. Acep bulunur kimin işi? Ey kendini bilmez kişi, bilir misin sebebi kim? Haktır desen manası ne? Sebep midir bir kelime? Soruyorum sana yine, bilir misin sebebi kim? Leyla'lı Mecnun. Gündelik işlerden kurtulunca kendimi aynalının sohbetine atmaktan alamıyordum. Bu bende adeta tiryakilik haline gelmişti. Yine bir gün işi gücü bitirdikten sonra ikindiye doğru onun yanına gittim. Aynalı baba asırlık bir çınarın altında oturuyordu. Evlat, bugün biraz coşkuluyum, sana ney çalayım dedi. Ve başladı ney çalmaya. Aslında buna ney demek yanlıştı. Çünkü bu neyin sesiyle yer ve göğün inlediğini zannediyordum. Kısa bir süre sonra kendimden geçtim. Emel şehrinin eşrafından ve hatırlı sayılır zenginlerinden birinin oğlu olarak gördüm kendimi. Ailenin tek oğlu olduğum için annem ve babam tabarcasını seviyorlardı beni. Emel şehri halkı da yakışıklılığım ve terbiyemle iftihar ediyordu. 18 yaşında tam bir yiğit olduğum için her sabah atıma biniyor, şehrin gül bahçelerini, kıskandırıcı güzellikteki kırlarını dolaşıyor, ara sıra avcılık yapıyordum. Ben sokaklardan geçerken halk, yaratıcıların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir diyerek güzelliğimi övüyorlardı. Şehrin en güzel kızları bana görünmek için yollara çıkmayı adet haline getirmişlerdi. Fakat ben kolumda gezdirdiğim şahinim kadar gururlu olduğum için onlara tepeden bakıyor, bu zavallıları görmemezlikten geliyordum. Atımı oynatarak geçip gidiyordum yanlarından. Fakat kalbime acayip bir ateşin düştüğünü hissediyordum. Bu ateşin sebebini bilmediğim halde beni yakıp kül etmesi çok tuhaftı. Sonunda büyük bir hüzne kapılmaktan ve derin düşüncelere dalmaktan kendimi alamadım. Elime sazımı alıp hem söylüyor hem ağlıyordum. Zamanla ağlayıp inlemeler alışkanlık haline gelmiş, benzim sararıp solmuş, dünya ile alakam kesilmişti. Doğal olarak bu halim anne babamın gözünden kaçmıyordu. Garip bir hastalığa tutulduğumu duymayan kalmamıştı. Herkes yas tutuyordu. Şehrin en meşhur doktorlarının yaptığı türlü türlü ilaçlara, remilcilerin ve hocaların okuyup üflemelerine rağmen hastalığım günden güne artıyordu. Sonunda uzaktaki köylerden birinde oturan, kehanet ve ilmiyle meşhur bir adamı bulup getirdiler. Bu ihtiyar, doktorların yaptığı ilaçları kontrol etti. Başını salladı. Usturlaba, yıldızların dünyaya yüksekliğini hesaplamakta kullanılan bir alet, baktı. Yıldızlarla konuştu, cin çağırdı, bir müddet düşündü, sonunda, "Efendi, oğlunuz seviyor, aşk hastalığına yakalanmış," dedi. "Muhterem efendi, kimi seviyor?" "Hiç kimseyi. Aşkın en öldürücü olan şekli budur. Ey büyük alim, bize yol göster. Ne yapmamız gerekiyor? Bunun çaresi ne? Oğlumuzun kurtulması için canımızı vermemiz gerekiyorsa verelim. Yeter ki ciğerparemiz kurtulsun. Efendi, oğlunuzun bağrını yakıp kül eden mutlak aşktır. Önce bu aşka bir hedef bulmalıyız. Sonra bu aşk ateşini vuslat ab-ı hayatıyla söndürmenin bir yolunu düşünmeliyiz. Aksi takdirde ölmesi kaçınılmazdır. Anne babamın sevincine diyecek yoktu. Onların düşüncesine göre bu işi halletmek çok kolaydı. Beni evlendirerek meseleyi çözeceklerini düşünüyorlardı. Şehrin en güzel kızlarını bana göstermeye başladılar. Şehrimizde katı bir denklik sistemi uygulandığı halde fakir ve aşağı tabakadaki güzeller bile gösterildi. Ne çare ki bunların hiçbirini beğenmedim. Sonunda yatağa düştüm. Günden güne sararıp soluyordum. Benim bu halimi gören zavallı annem babam delirme konumuna geldiler. Artık tamburumu tıngırdatıp şarkı söyleyecek dermanım kalmamıştı. Bu yüzden acımı hafifletir düşüncesiyle babam seçkin bir müzisyen topluluğunu emrime verip onları hoşuma giden parçaları çalıp söylemekle görevlendirmişti. Bir gün dokunaklı bir faslın bittiği sırada sokakta dolaşan bir tellalın 1000 altın değerinde kapalı bir sandık satıyorum. İçinde ne olduğunu ben de dahil kimse bilmiyor. Bu sandığı alan da pişman, almayan da diye bağırdığını duydum. Tellalın söylediklerini anne babam da duydu. Belki içinden beni eğlendirme ne olduğunu çok merak ediyordum. Aylardan beri ilk defa bir şey arzuladığım için anne ve babam çok sevindi. Sandığı yanıma koydular. Bir sürü anahtar getirdiler. 2 gün sandığı açmaya uğraştım. Hiçbiri uymuyordu. Sonunda zor bela sandığı açmayı başardım. Sandıktan bir resim, bir de kağıt çıktı. Önce kağıdı okudum. Şöyle yazıyordu. Bu resim, Maksut Şehri Padişahı, Sultan Keramet'in kızı, Aşk Aynası Banu'nun resmidir. Onun yüzündeki parlaklığın yanında zelihalar sönmüş yıldızlar gibi kalır. Onun tatlı diline hatipler hayrandır. Onun aklı karşısında alimler şaşkındır. Banu 15 yaşında olup Maksut şehrinin gençleri ve Cabilsa'daki herkes ona aşıktır. Ey bu resmi görecek olan zavallı! Sen ona aşık olmakla başını belaya sokacaksın. Şunu iyi bil ki aşk aynası yeryüzünün afetidir. Binlerce yiğidin ve gencin ölümüne sebep olmuştur. Aşıklarının bazısı intihar etmiş, bazısı da verem olmuştur. Ey zavallı şehit! Sen de o şehitler arasına katılacaksın. Sen de ona kavuşamamanın acısına dayanamayarak, bu ürpertici yazıyı okuduktan sonra hiç tereddüt etmeden resmi elime alıp baktım. İnsan 2 kere ölmez ki. Zaten uzun zamandır ölümcül bir halde yaşamıyor muyum? Diye düşündüm. Resme baktığım zaman boğuk bir çığlık kopararak bayılmışım. Kendime geldiğimde anne babam başucumda ağlıyordu. Baygınlıktan ağlıyordum. Gözyaşlarım ilaç gibi geliyor, üzüntüm ve sıkıntım hafifliyordu. O gece ilk defa yemek yemek istedim. Yemekten sonra çoktan beri hasretimi çektiğim tatlı bir uykuya daldım. Artık aşkımın bir nesnesi var. Sanki hiç hastalanmamış gibi oldum. Sevgilimin resmi elimden düşmüyor, hayali kalbimden gitmiyordu. Hep onu düşünüyor, rüyalarımı onunla süslüyordum. Sonunda önemli bir karar verdim. Anne babamın odasına gidip ellerini öperek dedim ki, "Ey benim dünyaya gelişime vesile olan anne ve babacığım. Sevgilimi bulup onunla görüşmek istiyorum. Eğer bunu yapamazsam kahrımdan ölürüm. Bu yüzden Maksut şehrine Cabilsa'ya gideceğim. Kararım kesindir." Zavallı anne ve babam bu konuşmam karşısında çok şaşırdılar. Fakat kısa bir süre sonra beni bu kararımdan döndürmenin imkansız olduğunu anladılar. Bu önemli meseleyi konuşmak için şehirdeki bilge kişileri eve çağırdılar. Benim kararımı tüm ayrıntılarıyla açıklayarak onların bu konudaki görüşlerini sordular. Muhterem bir zat söz aldı ve şöyle dedi: "Bu konuda bir şeyler söyleyebilmek için Cabilsa bölgesini, Maksut şehrini bilmek lazım. Ben böyle bir yeri ilk defa duyuyorum. Burada bulunanların da benimle aynı durumda olduklarını zannediyorum." Adamın söylediklerini doğrulayarak şimdiye kadar böyle bir yerin ismini duymadıklarını söylediler. Sonunda bu konuyu daha önce hastalığımı teşhis eden yüce kahine danışmaya karar verdiler. Kahin çağrılıp mesele kendisine anlatıldı. Kahin biraz düşündükten sonra, "Maksut şehri, Cabilsa bölgesinin batısında bulunan bir şehirdir. Bu yerin ötesinde başka herhangi bir şehir yoktur. Biz ise doğunun en ucundaki Emel şehrinde yaşıyoruz. Maksut şehrine süratle gidildiği takdirde bir yılda varılabilir," dedi. Yeniden şehrin ileri gelenleri bir araya getirildi. İhtiyar kahinin söyledikleri tartışıldı. Sonunda beni kararımdan döndürmenin imkansız olduğunu anladılar ve Cabilsa'ya gitmem konusunda görüş birliğine vardılar. Bu yolculukta 15 tane sadık hizmetçi bana refakat edecekti. Babamın yalvarıp yakarmalarına dayanamayan kahin de benimle birlikte gelmeye razı oldu. "20 gün kadar Sultan Keramet ve hanımına götürülecek hediyeleri ayarlamakla uğraştık. Değerli kahinin yolculuk edeceği tahtrevanı hazırladık. Sonunda müneccimlerin uygun gördüğü bir günde anne babamla vedalaşıp erkenden yola çıktık. Akrabalarım ve şehir halkı dualar ederek bizi şehir dışına kadar uğurladılar. Ermiş bir zatın hayır duasından sonra yola koyulduk. Bir sene kadar yorucu bir yolculuk yaptıktan sonra sonunda Cabilsa bölgesine haber olduğundan uzak doğudan geldiğimizi duyanlar bizi ziyarete geldi. Ziyaret sebebimizi anlayanlar başlarını sallayarak üzüntülerini belirtiyorlardı. 10 gün kadar istirahat ettikten sonra kahinle beraber sultanın sarayına gittik. Sultanın huzuruna kabul edildiğimizi bize haber verdiler. Hediyeleri verdikten sonra bu uzun yolculuğa niçin katlandığımız soruldu. Niçin geldiğimizi söyleyince hepsinin yüzü karıştı. Derhal meclis üyelerinin toplanması emredildi. Vezirlere de ne maksatla buraya geldiğimizi anlattık. Hepsinin yüzlerinde acı ve üzüntü belirtileri görülüyordu. Sultan dedi ki, "Oğlum, evlilik konusunda ona karışamam. Yalnız şu kadarını söyleyeyim ki, şimdiye dek binlerce delikanlı bu kız uğrunda yok olup gitti. Kızım kendisini isteyenlere bir şeyler soruyor. Bu soruları cevaplayamayanlar sonunda helak oluyor. Ancak sorularına doğru cevap veren kimseyle evleneceğini söylüyor. Fakat bu zamana kadar on binlerce gencin arasından bu sorulara doğru cevap veren biri çıkmadı. Gel bu sevdadan vazgeç." Sultandan sonra vezirler ve nazırlar da bu işten vazgeçmemi söylediler. Benim kararım kesindi. Bir an önce imtihana girmek istediğime kavuşmanın veya bu uğurda ölmenin benim için bir lütuf olduğunu dile getirdim. Vezirler kısa bir konuşmadan sonra ertesi gün saraya gelmemi söylediler. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Sabahleyin erkenden kahinle birlikte saraya gittim. Son derece görkemli bir salona geçtik. Ortadaki büyük perde salonu iki bölmeye ayırıyordu. Ortadaki koltuğa ben oturdum, ihtiyar kahin de yanıma oturdu. Diğer koltuklara vezirler, nazırlar, memleketin ileri gelenleri oturmuştu. Salonun çevresinde büyük bir kalabalık vardı. Etrafa yayılan sarhoş edici güzellikteki kokular, aşk aynasının salona girdiğini haber veriyordu. Kısa bir süre sonra perde kaldırıldı. Yüksek bir taht üzerinde oturan Banu'nun yüzü peçeliydi. Etrafını yüzlerce melek yüzlü cariye çevrelemişti. Elleri göğüslerinde büyük bir saygıyla ayakta duruyorlardı. Kız uzun süre beni dikkatle süzdü. Konuşmaya cesaret edemiyor gibi bir hali vardı. Sonunda kulağa musiki gibi gelen hoş bir ses tonuyla konuşmaya başladı. "Ey genç, gel bu sevdadan vazgeç. Şimdiye kadar hiç kimse sorularıma cevap veremedi. Cevap verecek yeterlikte olanlar beni arzulamazlar. Beni arzulayanlar ise bu soruları asla cevaplayamazlar. Ey Banu, ben vatanımdan ayrılırken ya sevgili ya ölüm dedim. Yemin ettim buna. Ey aşk aynası, ben sensiz yaşayamam. Ey genç, yazık, eğer mümkün olsa sana kayıtsız şartsız varırdım. Ne yazık ki bu mümkün değil. Vuslata erdiğimiz takdirde ikimiz de yok oluruz. Ey Banu, üzme beni, merhamet et, sorularını sor. Aşk aynası derin bir ah çekti. Söylediklerimi can kulağıyla dinle genç adam. İlk sorum şu. Elif mi noktadan, nokta mı Elif'ten çıktı? İkincisi, bu ne zaman oldu? Üçüncüsü, Elif ve noktanın birliğini gösterebilir, bunu ispat edebilir misin? Bu soruları sorduktan sonra yüzündeki peçeyi kaldırdı. Ben o eşsiz güzellikteki yüzü görünce, onun parlaklığına dayanamayarak Allahu Ekber deyip bir çığlık atıp bayıldım. Gözümü açınca aynalı babanın her zamanki gibi gülümsediğini gördüm. Elif üstün, Elif esre, Elif ötre. İşte bir yığın soru sana. Elif nasıl olur da hareke kabul eder? Elif'e hemze demekle bu işi halletmiş olur muyuz? Ya Rabbi, bu Elif bağ meselesi amma da çetin bir konu. İnsanlara okuma yazma öğretenler çok. Fakat içerilerinde Elif bağı bilen yok. Biraz daha sohbet ettikten sonra ertesi gün görüşmek üzere birbirimizle vedalaştık. 11. ayrımın sonu. Sayfa 125.